Ayrım 16.
Siz bana açıldınız, ben de size açılayım. Tanrı tanığımdır ki bütün gerçeği anlatacağım size. Ben Provençliyim. Katari denen gerçek Hristiyanlar mezhebindenim. Duymuşsunuzdur adımızı. Yoksulluğu seviyorsunuz. Biz de seviyoruz. Ama her şeyden önce saflık, iffet, temizlik gelir bizim için. Katari deyişleri bundandır bize. Zevklerden, kadınlardan, maddi olan her şeyden nefret ederiz. Kadının oturduğu sandalyeye oturmayız. Kadının yoğurduğu ekmeği yemeyiz. Evlenmeyiz. Çoluk çocuk edinmeyiz. Et yemeyiz. Çünkü erkekle dişinin birleşmesinden doğar. Şarap içmeyiz. Kan dökmeyiz. Cana kıymayız. Savaşa gitmeyiz. Dünya gerekmez bize. Dünya namussuzdur. Yalancıdır. Zina işler, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Tanrı mı yarattı ki bu dünyayı? Hayır, dünya Tanrı'nın işi değil, şeytanın işi. Tanrı sadece manevi dünyayı yaratmıştır. Ruhlarımızın düşmüş, bozulmakta olduğu maddi dünyayı şeytan yaratmıştır. Kurtulmak için bu dünyadan kaçmalıyız demek. Nasıl mı? Kurtuluşun baş meleği ölüm sayesinde. İhtiyarın yüzü kıvılcım saçıyordu. Başının çevresindeki hava ışıldayan sıcaklıkla titreşiyordu. Francesco yüzünü elleri arasına aldı. Ölüm nedir diye devam etti ihtiyar heyecan içinde. Nedir ölüm? Melek bekçi, kapıyı açtı mı sonsuz hayata gireriz. Francesco başını kaldırdı. Ölümün kanadı üzerinden geçmiş gibi bir ara yüzü karardı. Bağışla beni ihtiyar. Öyle geliyor ki bana. Dünyayı aşırı derecede hor görüyorsunuz. Bedenimizi ruha çevirmek için görüşmeye geldiğimiz bir er meydanıdır dünya. Ancak bütün madde ruhlaştıktan sonra dünyaya ihtiyacımız kalmaz. Ölüm o zaman gelsin. Daha önce değil. Tanrı'ya yalvarmalıyız. Maddeyi silebilmemiz için yetecek zamanı bize versin diye. Ancak ölümle olur dedi ihtiyar direnerek. O zaman insanın ne değeri olur diye sordu Francesco. Onu biz yapmalıyız. Ölüm değil. Ayağa kalkıp duvardaki lambayı çengelinden aldı ve ihtiyarın yüzüne tuttu. Kimsin sen diye sordu kaygılı bir sesle. Sözlerin baştan çıkartıcı, tehlikeli sözler. Ayartıcı konuşur böyle. Ben gidiyorum. Döndü. Bana başıyla işaret etti. Kalk Leo kardeş, gidiyoruz. Yerimden kıpırdayamadım. Nereye gidebilirdik? Üstelik yerimden kalkamayacak kadar uykum vardı. Kaçmak erkekçe bir iş olmaz Francesco kardeş dedim. Kalalım. Ondan korkacak neyimiz var ki? Varsın, kendisini Tanrı'ya götürecek yolu anlatsın bize. Yol bir değil ki. Francesco kapıda durmuş geceye bakıyordu. Kentin gürültüsü dinmişti. Yıldızlar yeryüzünün üzerinde asılmış titreşiyordu. Hanın yıkıntıları içinde bir baykuş yavaşça içini çekti. Francesco mindere dönüp oturdu. Sırtını duvara dayadı. Evet, bir yol değil diye mırıldandı. Çok yol var. Sustu. İhtiyar ayağa kalktı. Sözlerim kulaklarınızdan girdi bir kez dedi. Şimdi ister istemez içinizde dolaşacak, ağır ağır ama güvenle yüreğinize doğru yürüyecek. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tohumumu ektim. Gerisi Tanrı'ya kaldı artık. Bunu açıkladıktan sonra avlunun karanlığında kayboldu. Yalnız kaldık. Lambayı söndürdük ve uzun bir süre sessiz oturduk. Uyumak üzere gözlerimi kapadım. Derken yumuşak, durgun, üzgün bir sesle Francesco bana, ''Yüreğine güvenin var Leo kardeş'' dedi. ''Konuş.'' İhtiyar ayartıcıya kulak verme diye cevap verdim. ''Yeryüzü iyidir. Ben örneğin vücudumu bir kaplumbağaya çektirmek isterdim. Geçişim mümkün olduğu kadar uzun sürsün diye. Niçin mi? Yeryüzünü seviyorum da ondan. Bağışla beni Rabbim. Cennet güzel. Kişinin dileyeceği kadar güzel ya. Bahardaki badem ağacının kokusuna ne demeli peki? Git şeytan git diye bağırdı Francesco yerini değiştirerek. Bu gece ruhum iki ayartılış arasında kaldı. Yat uyu. Benim de istediğim buydu zaten. Gözlerimi kapar kapamaz uyudum. Sabah uyandığımda Francesco'nun eşeğe diz çökmüş, kendinden geçmiş gibi uyanan dünyayı dinlediğini gördüm. Şimdi bile bunca yıldan sonra kutsal kenti düşündükçe başım dönüyor. Francesco gözümün önünden gitmiyor, papanın bekleme odasında alçak bir sandalyeye oturmuş, huzura kabulünü bekliyor. Sabahtan akşama bekledik, bir gün, iki gün, üç. Yalın ayaktık, yorgunduk, açtık. Parlak giysiler içinde kardinaller, soylu hanımlar gibi girip çıkıyorlar, önümüzde resmi geçit yapıyorlardı. Francesco ise alçak sandalyesinde oturmuş dua ediyor ve bekliyordu. İsa'nın kendini görmek daha kolay olurdu dedim tiksintiyle üçüncü gün. Papa'nın yüzü bizim çok yükseğimizde, çok çok uzakta bizden diye cevap verdi Francesco. Üç gündür tırmanıyoruz. Yarın karşılaşacağız sonunda. Yarın biliyorum. Çünkü bir düş gördüm. Sabır Leo kardeş. Nitekim dördüncü gün kapıcı görev gören genç bir papaz bize başıyla işaret etti. Derken koca kapı kanatları açıldı. Francesco istavroz çıkardı ama bir an duraksadı. Dizleri titriyordu. Cesaret Francesco kardeş dedim sessizce. İsa'nın gönderdiğini unutuyorsun. Kes şu titremeni. Titremiyorum Leo kardeş diye mırıldandı ve kararlı adımlarla eşiği açtı. Uzun dar bir odaya girdik. Her yer altınla süslüydü. Duvarlarda İsa'nın çarmıha gerilişi vardı. Her iki yanda da 12 havarinin heykelleri. Ta dipte yüksek bir taht üstünde iri yarı yaşlı bir adam oturmuş, başını elleri içine almış, gözleri kapalı düşünüyordu. Girdiğimizi duymamış olacaktı. Kıpırdamadı çünkü. Ben kapı kenarında durdum. Francesco titrer adımlarla ilerledi. Tahta yaklaştı. Diz çöktü ve yere kapandı. Uzun bir sessizlik oldu. İhtiyar ağır ağır, kesik kesik soluyordu. Ah çeker gibiydi. Uyuyor muydu, dua mı ediyordu? Uyur gibi duran tehlikeli bir hayvandı sanki. Her an üstümüze atlayabilirdi. Kutsal Peder, Francesco'nun sesi yavaş çıkıyordu, dengeliydi, yalvarır gibiydi. Kutsal Peder, Papa ağır ağır başını kaldırdı, sonra aşağı bakıp Francesco'yu gördü. Burun delikleri titredi. Bu ne pis koku diye bağırdı, kaşları öfkeyle titreyerek. Bu ne paçavralar böyle, bu çıplak ayaklar, ne sanıyorsunuz kendinizi? Francesco yüzünü yerden kaldırmadan, Asisili Tanrı'nın bir kulu Kutsal Peder. Hangi domuz ağılından çıktınız? Cennet koktuğunuzu mu sanırsınız? Huzuruma çıkmadan önce arınıp giyinemez miydiniz? Pekala söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Uykusuz geçen geceler boyu Francesco, Papa'ya neler söyleyeceğini ezberlemişti. Konuşması baştan başa büyük bir ustalıkla hazırlanmıştı. Bir başlangıcı, bir ortası, bir de sonu vardı. Böylece Papa Francesco'yu ne dediğini bilmeyen biri sanmayacaktı. Ama Francesco şimdi Tanrı'nın gölgesi önündeydi. Zihni istediği gibi çalışmıyordu. Ağzını 2-3 kere açtı ama konuşamadı. Kuzu gibi melemeye başladı. Papa kaşlarını çattı. Dilin yok mu senin? Söyle ne istiyorsun? Bir lütuf istemek üzere ayaklarınıza kapanmaya gelmiştim Kutsal Peder. Ne lütfuymuş? Bir ayrıcalık. Sen mi ayrıcalık istiyorsun? Ne ayrıcalığı? Salt yoksulluk ayrıcalığı Kutsal Peder. Çok şey istiyorsun. Yoksullukla evlenmek isteyen bir takım kardeşleriz biz. Evlenmemizi kutsamanızı ve vaaz edebilmemiz için izin vermenizi ricaya geldik Kutsal Peder. Neymiş vaaz edeceğiniz şey? Salt yoksulluk, salt boyun eğiş, salt sevgi. Sana ihtiyacımız yok o halde. Biz zaten bütün bu dediklerini yapmaktayız. Lütfen çık git. Francesco yüzünü yerden kaldırdı, ayağı sıçradı. Bağışlayın beni Kutsal Peder dedi. Sesi yatışmış. Gitmeyeceğim. Tanrı bu yolculuğu yapıp sizinle konuşmamı buyurdu. Ben de geldim. Söyleyeceklerimi sonuna kadar dinlemenizi rica edeceğim. Biz yoksuluz. Okumuşluğumuz yok. Paçavralar içinde sokaklardan geçtiğimizde taş ve limon kabuğu yağmuruna tutuyorlar bizi. Alay almak için evlerden, iş yerlerinden dışarı uğruyorlar. Rabbime şükür işte böyle başladı yolculuğumuz. Yeryüzünde bütün büyük ümitler hep aynı şekilde başlamaz mı? Bütün güvendiğimiz şey yoksulluğumuz, bilgisizliğimiz ve gönüllerimiz. Buraya gelip karşınıza çıkmadan önce sizin evet deyip mührünüzü basmanıza yol açacak sözleri iyice kurmuştum kafamda. Ama şimdi her şeyi unuttum. Size bakıyorum, arkanızda çarmıha gerilen İsa'yı görüyorum. Çarmıha gerilen İsa'nın ardında, Efendimizin dirilişinin ardında da, yüzüstü bırakılmış, tamamıyla kendi başına kalmış, dünyanın dirilişini görüyorum. Bu ne büyük zevk Kutsal Peder, nasıl insan zihnini alt üst etmez? Benimkini etti, zihnim karıştı, Nereden başlayacağımı, başlangıcın, ortanın, sonun nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi her şey bir artık, her şey bir aktan ibaret, her şey bir raks. Hem ümitsiz olan, hem de bütün ümitleri kapsayan büyük bir çığlık. Türkü söylememe izin vereydiniz kutsal peder. Sizden ne rica ettiğimi anlatabilirdim. Francesco'yu köşemden seyrediyor, sözlerini dinledikçe tir tir titriyordum. Ayakları ikide bir sabırsızlıktan yer değiştiriyordu. Heyecan içinde bazen yavaş, bazen çabuk bir sağa bir sola basıyordu. Kendisini raksın kutsal sarhoşluğuna kaptırmadan önce ahengini bulmaya çalışan usta oyuncular gibiydi. Kuşku yoktu. Tanrı'nın ruhu çevresinde dönüp duruyordu. Her an el çırpmaya, oynamaya başlayabilirdi. Papa da ikimizi birden kapı dışarı ediverirdi. Nitekim bu düşünce zihnimden geçerken Francesco ellerini kaldırdı. ''Kötüye almayın kutsal peder'' dedi. ''İçimden el çırpıp oynayasım geliyor. Tanrı esiyor dört bir yanımdan. Üstümde, altımda, sağımda, solumda. Beni de kuru bir yaprak gibi olduğum yerde çevirip duruyor.'' Ayak ucuna basa basa yaklaştım. ''Francesco kardeşim'' diye fısıldadım. ''Papanın önündesin, unuttun mu saygıyı?'' ''Ben Tanrı'nın önündeyim'' diye buyurdu. ''Tanrı'nın yanına aksetmeden, terennüm etmeden nasıl yaklaşırım? Açıl, oynayacağım.'' Başını eğdi, kollarını açtı. Bir ayağını ileri attı derken ötekini. Dizleri büktü ve havaya sıçradı. Dizlerini yeniden büktü, yere kadar çömeldi. Tam düşecekken yeri bacaklarıyla kamçılayıp, kolları iki yana açık, yeniden havaya sıçradı. Öyle ki sanki önümüzde çarmıha gerilmiş biri oynuyordu. Papa'nın ayaklarına kapandım. ''Bağışlayın onu, kutsal peder'' diye yalvardım. ''Tanrı'yla sarhoş o. Nerede olduğunu bilmiyor. Dua ederken hep oynar böyle.'' Papa tahtından fırladı, öfkesini zor tutuyordu. ''Yeter!'' diye çığırdı Francesco'yu omuzlarından yakalayarak. ''Tanrı'yı seni sarhoş edecek şarap mı sandın? Canın oynamak istiyorsa meyhane ne güne duruyor?'' Francesco durdu, soluk soluğa bir duvara yaslandı. Odaya bakındıktan sonra kendine geldi. ''Çık!'' diye buyurdu Papa, kapıcıyı çağırmak için elini çıngırağa götürerek. Ama Francesco duvardan ayrıldı. Kendine gelmişti. ''Sabırlı olun kutsal peder. Çıkmak istiyorum ama çıkmamam gerek. Size söyleyecek bir şeyim daha var. Dün gece bir düş gördüm de.'' ''Düş mü? Buraya bak keşiş. İşim başımdan aşkın. Bütün evreni omuzlarımda taşıyorum. Senin düşlerine kulak verecek zamanım yok. Ayaklarınıza kapanıyorum kutsal peder. Bu düş gökten bir bildiri olabilir. Gece Tanrı'nın büyük habercisidir. Tenezzül edip dinlemelisiniz.'' ''Gece Tanrı'nın büyük habercisidir,'' dedi Papa. ''Konuş.'' Yüzü düşünceli yeniden tahtına döndü. Yürek ıssız bir kaya üzerinde oturmuş, kiliselerin anası olan Lateran Kilisesi'ne bakıyordum. Birden sarsıldı kilise. Çan kulesi yan yattı. Duvarlar çatlamaya başladı ve havada bir ses işittim. ''Francesco, yardım et.'' Papa tahtının kollarına yapıştı. Vücudunun üst kısmını Francesco'ya atılacakmış gibi ileri fırlattı. Sonra ne oldu, durma. Sesi haşin çıkıyordu. Soluk soluğaydı. ''Hepsi bu kadar kutsal peder. Düş uçup gitti sonra. Ben de uyandım.'' Papa tahtından aşağı fırladı ve eğilerek Francesco'yu ensesinden yakaladı. ''Yüzünü saklama,'' diye buyurdu. ''Kafanı kaldır, göreyim seni.'' ''Utanıyorum kutsal peder. Ben aşağılık bir solucanım.'' ''Kukeletanı çıkar, kaldır yüzünü göreyim.'' diye buyurdu Papa. ''Görün kutsal peder,'' dedi Francesco, kukeletasını çıkarıp yüzünü göstererek. Gün ışığı pencereden girip yüzüne düştü. Tavrumar olmuş yanaklar, solmuş ağız, iri gözyaşıyla dolu gözler. Papa bir çığlık attı. ''Sen ha!'' diye çığırdı. ''Sen ha! Hayır, olamaz. Ne zaman gördün bu düşü?'' ''Bu sabah, tan ağrırken.'' ''Ben de gördüm.'' diye kükredi Papa. ''Ben de tan ağrırken pencereye gidip açtı. Boğulur gibiydi. Kent gürültüsü doldu içeri. Pencereyi kapayıp acele Francesco'ya döndü. ''Sen Tanrı'yı gördün mü hiç?'' diye sordu öfkeyle, hor görüyle, omuzlarından tutup sarsarak. ''Bağışla beni kutsal peder. Gördüm dün gece.'' ''Seninle konuştu mu?'' ''Bütün gece konuşmadan karşılıklı durduk. İkide bir... Baba diyordum ona, o da yavrum diyordu, o kadar. Tan ağrırken düşümü gördüm.'' Papa Francesco'ya doğru eğildi, telaş içinde inceden inceye yüzünü incelemeye başladı. Ulu Tanrı'nın niyetleri bir uçurum. Uçurum, bugün tan ağrırken düş seni bırakıp bana geldi keşiş. Ben de gördüm, kilisenin yan yatıp yıkılmak üzere olduğunu. Ama bir şey daha gördüm ben. Senin görmediğini, çirkin yüzlü, paçavralara bürünmüş bir keşiş. Durdu, tıkanır gibiydi. Hayır, hayır diye kükredi bir an sonra. Çok alçaltıcı bir şey bu. Yani papa yetersiz mi demek oluyor? Göğü ve yeri açan iki anahtarın ikisi de bende değil mi? Şu düzene aykırı, vahşi zındıkları, Katarileri yok eden, Provence'deki imanı destekleyen ben değil miyim? Şu melun eşek arısı yuvası Konstantiniyye'nin altını üstüne getirmedim mi? O dile gelmez servetini, altınları, piskoposluk giysilerini, ikonları, el yazmalarını, kadın erkek köleleri sarayıma getirmedim mi? İyalya'nın bütün kalelerine çarmıhı çeviletmedim mi? Senin kutsal mezarını kurtarmak için bütün Hristiyanlık dünyasını ayaklandırmaya çalışmadın mı? Niçin bana söylemezsin de yıkılmakta olan kilisenin duvarlarına sırtını dayasın diye çirkin, paçavralar içindeki bir keşişi bulursun? Yine Francesco'yu ensesinden yakalayıp pencereye doğru ışığa sürükledi. Sonra başını geri iterek üzerine eğildi. Sen misin yani diye sordu dehşet içinde. O keşişin yüzü tıpkı senin yüzün. Yeni kiliseyi kurtaracak sen misin yani? Hayır, olamaz. Rabbim, ben senin yeryüzündeki gölgenim. Beni alçaltma. Francesco'nun başını şiddetle sarstı. Sonra kolunu kapıya doğru uzattı. Çık. Kutsal peder dedi Francesco. İçimde çıkma diye bir ses duyuyorum. Şeytanın sesi o, asi adam. Tanıyorum onu kutsal peder. İsa'nın sesini tanıyorum. Bana gitme diyor. Yeryüzündeki vekilime gönlünü aç diyor. Gönlü esirgeyicilikle doludur onun. Sana yardım edecek diyor. Papa koca kafasını önüne eğdi. Ağır adımlarla tahtına dönüp oturdu. Tahtının arkasında başının hemen üstünde bir altın, öteki gümüş, iki büyük boyalı anahtar vardı. Konuş dedi, sesi yumuşamıştı. Henüz karara varmadım, dinliyorum. Ne istiyorsan söyle. Nereden başlayacağımı bilmiyorum kutsal peder. Ne diyeceğimi, yüreğimi kutsal tabanlarınızın neresine koyacağımı bilemiyorum. Tanrı'nın soytarısıyım ben. Sıçrıyorum, oynuyorum. Onun dudakları bir an gülsün diye türkü söylüyorum. İşte buyum ben. Bütün yapabildiğim bu. Kutsal peder, izin verin de kentlerde, köylerde türkü söyleyeyim. Paçavralar içinde yalın ayak dolaşayım ve yiyecek hiçbir şeyim olmasın. Vaaz edebilmek için bu denli özlem duyuşun neden? Uçurumun kenarına vardığımızı duyduğumdan, izin verin sesleneyim, aşağı yuvarlanıyoruz diye. Bütün istediğim bu sizden, seslenebilmek, aşağı yuvarlanıyoruz diye. Bu seslenişin kiliseyi kurtaracağını mı sanıyorsun? Tanrı korusun, öyle bir şey demedim. Kiliseyi kurtaracak kim, ben kim? Papa var ya, kardinaller, piskoposlar, İsa'nın kendi var ya, benim istediğim sadece bildiğiniz gibi seslenmek, aşağı yuvarlanıyoruz diye. Elini sokup hırkasının altından bana yazdırttığı kuralı çıkartıp tahta doğru sürükleyerek ilerledi. Tahtınızın dibine kardeşlerimizi ve kendimi yönetecek kuralı koyuyorum. Lütfen tenezzül buyurun, mührünüzü basın. Papa gözlerini Francesco'ya dikti. Assisi'li Francesco dedi yavaşça, ağır yalvarır bir sesle. Assisi'li Francesco, yüzünün çevresinde alevler görüyorum. Cehennemin alevleri midir, cennetinkiler mi? İmkansızı arayan, hayal görenlere güvenim yoktur. Salt sevgi, iffet, salt yoksulluk. İnsan sınırlarını niye aşmak istersiniz? İsa'nın tek başına ulaştığı yüksekliklere, şimdi yapayalnız durduğu doruğa ulaşmaya nasıl kalkışırsınız? Küstahlık bu, başka hiçbir şey değil. Düpedüz küstahlık. Aman dikkat Assisi'li Francesco, şeytanın gerçek yüzü küstahlıktır. İmkansızı vaaz etmen için herkesin önüne seni çıkarmaya, dürtenin şeytan olmadığını nereden biliyorsun? Francesco alçak gönüllü bir davranışla, kutsal peder dedi, izin verin de kısa ile konuşayım. Al sana bir küstahlık daha diye kükredi papa, İsa konuşurdu kısa ile. Bağışlayın kutsal peder, başka türlü konuşamıyorum. Ben istemeden düşüncelerim, sadece düşüncelerim de değil, aynı zamanda en büyük ümit ve ümitsizlik de içimde bir süre kaldıktan sonra hikayeye dönüyorlar. Yüreğimi deşip açarsan kutsal peder, Bütün göreceğin raks ve hikaye, o kadar. Kollarını kavuşturup sustu. Papa bir şey söylemeden ona bakıyordu. Francesco konuşsun diye bekliyordu. Ama ağzını açmadığını görerek başını kaldırıp sordu. Devam edeyim mi kutsal peder? Dinliyorum. Bir badem ağacı kış ortasında çiçeklerle donanmıştı. Çevresindeki bütün ağaçlar onu alaya almaya başladılar. Ne küstahlık diye çığırdılar. Bu ne kendini beğenmişlik. Bakın hele kendi başına baharı getirebileceğine inanıyor. Badem ağacının çiçekleri utancından kızardı. Bağışlayın hemşirelerim benim dedi ağaç. Yemin ederim ki ben çiçek açmak istemedim ama birden gönlümde ılık bir bahar meltemi duydum. Bu kez papa kendini tutamadı. Yeter diye bağırdı ayağı sıçrayıp. Küstahlığın da haddi hesabı yok, alçak gönüllülüğünde. İçinde Tanrı ile şeytan boğuşuyor, sen de pekala biliyorsun bunu. Evet biliyorum kutsal peder, bu yüzden geldim. Kurtuluşuma yardım edesiniz diye. Elinizi uzatın bana, yardım edin. Hristiyanlığın başı değil misiniz siz? Ben de tehlikede olan bir ruh değil miyim? Yardım edin. Tanrı ile konuşup bir karara varacağım. Güle güle. Francesco yere kapandı. Sonra geri geri giderek kapıdan çıktı. Ben de arkasından. Caddelerde başıboş dolaşmaya başladık. İki sarhoş gibi havada yürüyorduk. Dar yollar akardiyon gibi açılıp kapanıyordu. Evler ileri geri sallanıp duruyordu. Çan kuleleri yan yatıyordu. Hava beyaz kanatlarla dolmuştu. Yol açabilmek için yüzer gibi kollarımızı iki yana açmamız gerekiyordu. Sık sık sanki adımızla çağrılıyormuşuz gibiydik. Ama dönünce kimseleri göremiyorduk. Önümüzde kibar hanımlar su üstünde gezinen yelkenlilere benziyorlardı. Güzel bir rüzgarın sürüklediği pupa yelken giden fırkateynler gibi. Ardımızda insan, meyhane ve kişneyen at denizini işitiyorduk. Evlerin pencereleri çevresinde asılı kocaman kara üzüm salkımları vardı. Eski Lateran Kilisesi ise 1000 yıllık bir asma idi de kolları, kapıları, pencereleri, balkonları bütün kenti sarıyor, meyve ile yüklü gökte kayboluyordu. Irmağa vardığımızda kıyıya indik, serinlemek için başımızı suya soktuk. Zihinlerimiz duruldu, çevremizdeki dünya da duruldu. Uzun salkımlar görünmez oldu. Francesco şaşkın şaşkın, ilk görüyormuş gibi bana bakıyordu.